Ayrım 17.
Ağzını genç kadının elinden kurtardı. Uzun sarışının gelip ayaklarını ısıtması koşuluyla yatmaya razı olduğunu söyledi. Sonra da Gervais'in adamın ayakkabılarını çıkarttığını işittiler. Ama sevecenliğiyle onu bir parça tartaklayarak soyuyordu. Pantolonunu ayağından çekince Capio katıla katıla gülmeye başladı. Kendini bıraktı. Yuvarlanıp yatağın ortasına sırt üstü serildi. Debeleniyor, gıdıklandığını söylüyordu. En sonunda Gervais onu çocuk gibi sarıp sarmaladı. İyi miydi, rahat mıydı bari? Ama bir iki yanıt vermedi. Avaz avaz bağırarak Clemence, ''Buraya bak güzelim, ben hazırım, seni bekliyorum.'' diye seslendi. Gervais dükkana geri döndüğünde Agustin şaşkolozu Clemence'den tokat yiyordu. Nedenini de Bayan Pitos'un sobanın üzerinde kirli bir ütü bulmuş olmasına bağlıyordu. Kadıncağız bu yüzden bir gömleği baştan başa karartmıştı ve Clemence kendi ütüsünü temizlememiş olma suçundan kurtulmak için Agustin'i suçlayarak ütünün kendi ütüsü olmadığını söylüyor, dibindeki yanık kola tabakasına karşın yemin billah ediyordu. Bunun üzerine çırak kız da bu haksızlığa fena halde öfkelenmiş, gizlemeye gerek görmeden onun etekliğinin üzerine tükürmüştü. Yediği şamarın nedeni de işte buydu. Şaşkaloz gözyaşlarını içine akıttı. Bir mum parçasını sürdükten sonra kazıyıp sonra da silerek ütüyü iyice temizledi. Ama Clemence'in arkasından her geçişinde de ağzında tükürük biriktirip tükürüyordu ve tükürük etekliğin boyunca süzülürken için için gülüyordu. Gervais yeniden Bonnet'in dantellerini ütülemeye koyuldu ve birdenbire odaya çöken sessizliğin içinde dükkanın ta dibindeki odadan Capio'nun kalın sesi işitildi. Hala muzipliği elden bırakmamıştı. İpe sapa gelmez cümleler söyleyerek kendi kendine kıkır kıkır gülüyordu. ''Şu benim karım da yok mu ya, bir budala ki? Şimdi tutup da beni neden yatağa yatırdı sanki? Hı, söyler misiniz? Tam öğle vakti insanın uykusu yokken yatırmak pek aptalca bir şey.'' Böyle abuk sabuk söylenirken horlamaya başladı. Bunun üzerine Gervais kocasının sonunda rahatladığını, yumuşacık iki pufla şiltenin üzerinde sızdığını görmekten büyük bir mutluluk duyarak derin bir soluk aldı. Sonra gözlerini çabuk çabuk kullandığı küçük ütüden ayırmaksızın sessizliğin ortasında yavaş ve tek düze bir sesle konuşmaya başladı. ''Ne yaparsınız? Aklı başında değil. Böylesine kızılmaz ki. Adamı tartaklamışım, ne işe yarar? Her dediğine peki deyip yatağına sokmayı yeğliyorum. Hiç olmazsa çabucak sızar da benim de başım dinç kalır, rahat ederim diye. Hem sonra kötü bir insan değildir. Beni çok sever. Az önce de gözlerinizde gördünüz işte. Beni öpmek uğruna lime lime doğranmaya razıydı. Bakın bu tarafı da iyidir. İçtikten sonra kalkıp başka kadınlara gidenler çoktur. Benimki hiçbir yere uğramadan doğruca buraya gelir.'' Dükkandaki işçilerle şakalaşmaz değil ama işte o kadar, daha ileri gitmez. Anlıyor musunuz Clemence? Alınıp gücenmeye hiç gerek yok. Sarhoş erkek ne demektir bilirsiniz. Anasını babasını öldürür de anımsamaz bile. Onu seve seve canı gönülden bağışlıyorum. Aman canım, o da sonunda bütün erkekler gibidir işte. Gervais kocasının kaçıp kaçıp eğlence yerlerini, meyhaneleri dolaşmasına artık iyiden iyiye alıştığından bunları öfkelenmeden sakin sakin söylemekteydi. Ona gösterdiği hoşgörüden, yaptığı iyiliklerden gene söz ediyordu ama kendi dükkanında yanında çalıştırdığı işçi kızların kalçalarını çimdiklemesinde henüz bir kötülük görmüyordu. Gervais susunca dükkan yeniden sessizliğe büründü ve bu böyle sürüp gitti. Bayan Pitos her parçayı alırken tezgahın kıyılarını örten basma örtünün altına sürülmüş sepeti çekiyordu. Parçayı ütüledikten sonra ufacık kollarını kaldırıp bunu bir rafa koyuyordu. Clemence 35. erkek gömleğinin son kıvrımlarını ütülemekteydi. İşleri başlarından aşıyordu. Ellerini çabuk tutmak koşuluyla saat 11'e kadar çalışmak gerekeceğini hesaplamışlardı. Şimdi artık oyalanacak hiçbir şey kalmadığından dükkandakilerin hepsi harıl harıl çalışıyordu. Ütüsünü pat pat indirip kaldırıyordu. Çıplak kollar durmadan gidip geliyor, pes pembe renkleriyle çamaşırların beyazlığını aydınlatıyorlardı. Sobayı gene ağzına kadar kok kömürüyle doldurmuşlardı. Çarşafların arasından süzülen güneş dosdoğru ocağa vurduğu için şiddetli sıcağın adeta ürpertisi, havayı sarsan gözle görülmez bir alev gibi ışığın içinde yükseldiği görülüyordu. Tavanda kuruyan etekliklerin, sofra örtülerinin altında hava öyle boğucu bir hale geliyordu ki Agustin şaşkalozu ağzındaki tükürüğü kuruduğu için dilinin ucunu dudaklarında gezdiriyordu. Dükkanın içini kızgın demir, ekşimiş kolalı su, ütü yanığı kokusunun yanı sıra omuzlarını paralarcasına didinen dört işçi kadının terden sırılsıklam olmuş saçlarının ve enselerinin daha da keskin kokusunu kattıkları ılık bir hamam yavanlığı doldurmuştu. Beri yanda da şişenin içindeki yeşilim trak suda duran zambak demeti çok saf, çok sert bir koku çıkararak yavaş yavaş soluyordu. Ara sıra ütülerin, sobanın içini karıştıran demir çubuğun gürültüsü arasında kapyonun horultusu, dükkandaki büyük çabayı ayarlayan kocaman duvar saatinin düzenli tiktakı gibi işitiliyordu. Kafayı fazla çektiği günlerin sabahında kapyonun hep başı ağrırdı. Onu bütün saçları karmakarışık, dili paslı, ağzı kurumuş, çiriş çanağına dönmüş bir halde bırakan müthiş bir baş ağrısıydı bu. Suratı şişer, çenesi çarpılırdı. Böyle günlerde geç uyanır, ancak saat 8'e doğru kendine gelebilirdi. Sağa sola tüküre tüküre dükkanın içinde aylak aylak dolaşır, bir türlü işe gitmeye karar veremezdi. Böylece koskoca bir günü daha boşa geçmiş olurdu. Sabahleyin bacaklarının pelte gibi olduğundan yakınır, böyle habire içmenin pek aptalca bir şey olduğunu, çünkü bunun insanın huyunu bozduğunu söylerdi. Ama şu bir sürü meyhane kaçkını da bir türlü peşini bırakmıyordu. İnsan istemeyerek de olsa kapağı meyhaneye atıp yiyip içmeye başlıyor ve böylece işin sonu gelmiyordu. Ama bir daha mı? Yo, tövbeler tövbesi. Gençliğine doymadan meyhane köşelerinde gebermeye hiç mi hiç niyeti yoktu. Ama ne var ki, öğle yemeğinden sonra yeniden canlanıyor, bir güzel giyinip kuşanıyor, içkiye dayanıklı olduğunu kendi kendine kanıtlamak amacıyla hımm diye konuşuyordu. Bir gün önce sizi zurna sarhoş olduğunu unutuyor, biraz fazla kaçırmışız işte o kadar diyordu. Onun gibi dipdiri vurduğunu deviren, gözünü kırpmadan her içkiyi içip de bana mısın bile demeyen şimdilerde zor bulunurdu. Ondan sonra da öğleden akşama kadar mahallede aylak aylak dolaşıp dururdu. İşçileri adam akıllı rahatsız edince karısı bir an önce oradan çekilip gitsin diye eline 20 metrelik tutuşturuyordu. O da hemen savuşup gidiyor, genellikle bir kadeh erik rakısı içtiği Pasinier sokağında La Petite Civet adlı tütüncüden bir paket sigara aldıktan sonra bir tanıdığa rastlarsa oturup onunla birlikte Gutedor sokağının köşesindeki Francis meyhanesinde cebindeki parayı bitiriyordu. Orada her zaman çok taze, insanın boğazını gıdıklayan çok güzel bir şarap vardı. Burası eski tip bir meyhaneydi, basık tavanlı bir dükkandı bu. Yan tarafında çorba satılan, isli, dumanlı ayrı bir yeri de vardı. Kapyo akşama kadar işte orada oturuyor, içkiyi kim ısmarlayacak diye Lotoria fırıldağı çeviriyor, bir yandan da hesabı hiçbir zaman karısına göndermeyeceğine kesinlikle söz veren Francis'ten gözlerini ayırmıyordu. Eh değil mi ya, mideyi bir gün önceki çerçöpten arındırmak için bir parça sudan geçirip yıkamak gerekiyordu. Çivi çiviyi söker dedikleri gibi bir bardak şarap bir öncekini süpürüp götürüyordu. Aslında Kapyo her zaman uslu dururdu. İçip içip ona buna saldırmaz, kadınlara sataşıp tek bir çimdik bile atmazdı. Elbette ki gülüp eğlenmekten hoşlandığı için o da herkes gibi burnunu bu gibi işlere sokuyordu ama yaptığını efendice yapıyor, sarhoşluktan bir türlü ayrılmayan, iliklerine kadar ispirtoya batmış adamların edepsizliklerine büyük bir tiksinti duyuyordu. Eve bir bülbül gibi şakıyarak neşe içinde dönüyordu. Ara sıra Gervais'e takılmak amacıyla sevgilin geldi mi diye soruyordu. Artık görünmez oldu, gidip onu bir araman gerekiyor. Sevgilisi dediği Gujet idi. Gerçekten de Gujet rahatsız etmek ve dedikoduya meydan vermek korkusuyla pek sık gelmekten kaçınıyordu. Bununla birlikte gene de fırsatlardan yararlanıyor, çamaşır getiriyor, günde belki 20 kez kaldırımdan geçiyordu. Dükkanın dip tarafında kuytu bir köşe vardı ki Gujet orada saatlerce kımıldamadan oturup kısacık piposunu içmekten pek hoşlanıyordu. Her 10 günde bir akşam yemeğinden sonra şöyle bir çıkıp dükkana geliyordu. Pek konuşkan bir insan değildi. Konuşmadan gözleri Gervais'in üzerinde dikilmiş öylece oturur, sadece onun söylediği her söze piposunu ağzından çıkarır gülerdi. Atölye cumartesi geceleri de çalıştığı zamanlar Gujet adeta kendini unutur, tiyatroya gitmekten daha çok eğlenir, orada oturup kalırdı. Kimi zaman işçi kadınların sabahın üçüne kadar ütü yaptıkları olurdu. Tavandan demir tele asılı bir lamba sallanırdı. Abajurun yansıttığı çiğ ışık büyük bir çember oluşturur. Bu ışığın ortasında çamaşırlar sanki yumuşak bir kar beyazlığına bürünürdü. Çırak kız dükkanın kepenklerini kapatırdı. Ne var ki Temmuz geceleri çok sıcak olduğundan sokağa bakan kapıyı açık bırakırlardı. Saatler ilerledikçe işçi kadınlar rahat edebilmek amacıyla giysilerinin düğmelerini çözerlerdi. Hepsinin de lambanın ışığında altın rengine bürünen incecik ciltleri vardı. Özellikle tombullaşan Gervais'in sarışın pembe omuzları ipek gibi parlıyordu. Ensesindeki minicik çukuru Gujet o kadar iyi tanıyordu ki ezbere resmini çizebilirdi. Böylece Gujet sobadan yayılan şiddetli sıcaktan ve kızgın ütülerin altından tüten nemli çamaşırların kokusundan adeta sersemler ve hafif bir baş dönmesi hissederdi. Düşünme yeteneği yavaşlar, çıplak kollarını oynatarak geceyi mahalle halkına pazar gününün süslü püslü giysilerini yetiştirmek için çırpınmakla geçirerek telaşlı telaşlı çalışan kadınlara gözleri takılı kala kalırdı. Dükkanın çevresindeki komşu evler yatmaya başlardı. Uykunun derin sessizliği yavaş yavaş her yana çökerdi. Saat gece yarısını çalar, sonra biri ardından ikiyi çalardı. Arabalar, yoldan gelip geçen insanlar çoktan çekilip gitmiş olurlardı. Şimdi ıssız ve karanlık sokakta sadece kapıdan yere serilmiş bir kumaş parçası gibi bir ışık çizgisi uzanırdı. Arada bir uzaktan bir ayak sesi işitilir, bir adam yaklaşırdı. Bu yaklaşan kimse kapıdan sızan ışığın içinden geçerken işittiği ütü tıkırtılarından şaşırarak başını uzatır. Kızılımsı bir buhar ortasında göğüs bağır açık çalışan işçi kadınların bir anlık görünümünü düşleminde götürerek uzaklaşıp giderdi. Gujet, Etienne'in hem Gervais'e ayak bağı olduğunu görmüş hem de Kapyon'un yerli yersiz kıçına indirdiği tekmelerden kurtulmak istemişti. Onu kendi atölyesinde körüğü çalıştırması için işe almıştı. Demirci ocağının pisliği ve hep aynı demir parçalarına durmadan çekiç sallamanın usandırıcı tek düzeliği yüzünden aslında bu meslek pek de öyle övünülecek bir şey değildi. Ama sahibine günde 10-15 frank getiren kazançlı bir meslekti. O sıralarda 12 yaşında bulunan küçük oğlan eğer bu işten hoşlanırsa çok geçmeden onu kendine meslek edinebilirdi pekala. Ve böylece Etienne çamaşırcı kadınla demirci arasında bir bağ oluşturmuştu. Gujet çocuğu elinden tutup evine getiriyor, iyi hal ve davranışı konusunda haberler veriyordu. Herkes Gervais'e gülerek Gujet'in kendisine aşık olduğunu söylüyordu. Bunu aslında kendisi de çok iyi biliyordu. Yanaklarını kiraz gibi kızartan bir utançla genç kız gibi kıpkırmızı kesiliyordu. Vah zavallı sevgili çocuk, hiç de insana rahatsızlık vermiyor. Gervais'e bu işten hiç mi hiç söz etmemişti. Hiçbir zaman ne kötü davranışta bulunmuş ne de çapkınca bir söz söylemişti. Böylesine dürüst, namuslu, mayalı insan doğrusu ya pek az bulunurdu. Genç kadın itiraf etmek istemediği halde bir Meryem Ana gibi sevilmekten büyük bir zevk duyuyordu. Ciddi bir sıkıntısı, üzüntüsü olduğu zaman hemen demirciyi düşünüyordu. Bu onu avutuyordu. İkisi baş başa yalnız kalacak olsalar hiç rahatsızlık, huzursuzluk duymuyorlardı. Duygularını birbirlerine anlatmadan, gülümseyerek dobra dobra birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Bu kötü şeyler düşünülmeden duyulan akıllı uslu bir sevgiydi. Çünkü rahat durulduğu zaman mutlu olmak olanağı bulunuyorsa insanın rahatını bozmaması, tedirginlik duymaması elbette ki çok daha iyiydi. Bununla birlikte Nana yaz sonlarına doğru evi birbirine kattı. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen mükemmel bir şırfıntı olacağı daha şimdiden anlaşılıyordu. Annesi durmadan ayaklarının altında dolaşmaması için onu her sabah Polenko sokağında Matmazel Jose'nin çocuk yuvasına götürüyordu. Nana orada arkadaşlarının giysilerini arkalarından bağlıyordu. Öğretmeninin tütün tabakasına kül dolduruyor, kısacası akla gelmez yaramazlıklar yapıyordu. Matmazel Jose tam 2 kez küçük kızı kapı dışarı etmiş, sonra da her ay aldığı 6 frangı elinden kaçırmamak amacıyla yeniden okula almıştı. Nana sınıftan çıkar çıkmaz kapalı yerde alıkonulmuş olmanın öcünü almak için adeta herkesin yaşamını cehenneme çeviren gürültüler yapıyor, kulaklarının zarını patlattığı ütücü kadınlar onu oynaması için sundurmanın altına bahçeye gönderiyorlardı. O da bahçenin altını üstüne getiriyordu. Orada boşların kızı Palin'le Gervais'in eski patronunun aptal oğlu Victor'la buluşuyordu. 10 yaşında kocaman bir oğlan olan Victor hala küçük kızlarla koşup oynamaya bayılıyordu. Kapyolarla hiçbir dargınlığı olmayan Bayan Fakunier, oğlunu onların yanına kendisi gönderiyordu. Zaten evin içinde olağanüstü bir çocuk kalabalığı vardı ve sokak günün hemen her saatinde 4 merdiveni paldır küldür inip çıkan ve yağmacı kümeleri gibi kaldırıma üşüşen yaygaracı çocuk sürüleriyle kaynayıp duruyordu. Sadece Bayan Gudron'un kapısından 9 çocuk salıveriyordu. Sarışını, esmeri, hepsi de taras taras saçlı, sümüklü, pantolonları göğüslerine kadar çekilmiş, çorapları pabuçlarının üstüne dökülen, yırtık ceketlerinin arasından, kapkalın bir kir tabakasının çatlağından, apak derisi görünen çeşit çeşit çocuklar. Bir başkası, 5. katta oturan bir ekmekçi kadın sokağa 7 çocuk salıveriyordu. Bütün odalardan sürüyle çocuk boşanıyordu ve suratları yağmurdan yağmura su yüzü görüp yıkanan bu pembe yanaklı haşerat kaynaşması arasında tavan süpürgesi gibi uzun boylusu, ip gibi zayıfı, şişmanı, büyük adam gibi şiş göbeklisi, daha ayakta duracak hali olmayan, koşmak istedikçe 4 ayak yürüyen, hepsi de aptal aptal salınan, beşik kaçkını bir sürü mini mini eller vardı. Nana bütün bu afacanlar sürüsü üstünde bir egemenlik kurmuştu. Kendinden yaşça büyük kızlara kafa tutup söz geçiriyordu. Ancak sadece Pulin'le Victor'a kendi yetkilerinden birazcık vermeye razı oluyordu. Bu hınzır yumurcak, habire evcilik oynayıp annelik rolünü üstlenmek istiyordu. En küçük çocukları soyuyor, giydiriyor, öbürlerinin her yanını yoklamak istiyor, onları elleyip mıncıklıyordu. Şimdiden ahlakı bozulmuş bir insan tavrıyla bunlara akla gelmez zorbalıklar uyguluyordu. O bir karış boyundaki kızın yönetiminde onun elebaşlığıyla öyle oyunlar oynanıyordu ki bir temiz dayak yemeği yerden göğe kadar hak ediyorlardı. Bu çocuk sürüsü boyahanenin renkli suları içinde yürüyor, oradan bacakları ta dizlerine kadar maviye ya da sarıya yahut kırmızıya boyanmış olarak çıkıyorlardı. Ardından da çilingir dükkanına doluşup oradan çivi ve eğe talaşı, demir döküntülerini aşırıyorlar, yeniden koşuşup marangoz dükkanındaki yongaların arasına dalıyorlar, oda gibi yonga yığınları arasında bağıra çağıra kışları havada yuvarlanarak doyasıya eğleniyorlardı. Binanın avlusu bu çocuk sürüsünün malıydı sanki. Birbirlerini iterek koşup yuvarlanan minicik ayakkabılarının tıkırtısıyla sürünün her havalanışında artan kulak tırmalayıcı seslerle çınlardı. Hatta kimi günler avlu bile onlara yetmez dar gelirdi. O zaman bu çocuk sürüsü mahzenlere, bodrumlara dalar, bir merdivenden tırmanarak yukarı çıkar, bir koridordan geçer, yeniden iner, bir merdivene daha dalar, bir başka koridora sapar, bıkıp usanmadan böylece saatlerce hep bir ağızdan avaz avaz bağırışarak koskoca binayı her köşesinden salıverilmiş çılgın bir hayvan sürüsü geçiyormuş gibi ta temelinden sarsarlardı. Bayan Boş, aman ne de çekilmez, ne de yezit şey şu yumurcaklar diye bağırırdı. Eh doğrusu ya, insanların bu kadar çocuk çıkarabilmek için hiç işi gücü olmaması gerek. Bir de üstelik yiyecek ekmekleri olmadığından yakınırlar. Hadi canım sen de. Kapıcı kadın çocukların gübre üzerinde mantarların bittiği gibi sefalet içinde yetiştiğini söyler, bütün gün bağırır, onları süpürge sopasıyla korkuturdu. En sonunda bodrumların kapısını kapattı. Çünkü bir çift şamar attığı Pulin'den Nana'nın orada karanlıkta doktorculuk oynamaya kalkıştığını öğrenmişti. Bu ahlaksız kız ötekileri sopayla iyileştiriyormuş. Bir gün öğleden sonra korkunç bir olay oldu. Zaten olacağı besbelli bir şeydi. Nana eğlenceli bir oyuna girişti. Kapıcı odasının önünden Bayan Boş'un terliklerinden birini aşırmıştı. Bunu bir ipin ucuna bağladı. Araba çeker gibi çekmeye başladı. Bir yandan Victor da terliğin içine elma kabukları doldurmayı akıl etmez mi? Böylece bir alay oluşuverdi. Nana terliği çekerek en başta yürüyordu. Sağında ve solunda Pulin'le Victor geliyordu. Sonra da en geriden boy sırasıyla büyükler önde, küçükler arkada, itişe kakışa bütün o çocuk sürüsü ilerliyordu. Belinde eteklik, başında yamru yumru olmuş bir pamuklu takke, bir karış boyuyla minicik bir bebek en geriden geliyordu. Çocuklar hep bir ağızdan acıklı bir şarkı söylüyorlardı. Nana cenaze oyunu oynayacağız demişti. Elma kabukları ölüyü simgeliyordu. Avlunun çevresini bir kez dolandıktan sonra yeniden başladılar. Bu oyunu pek eğlenceli buluyorlardı. Her zaman kuşkulu ve kulağa kirişte bulunan Bayan Boş, dışarıda olup bitenleri görmek için kapıcı odasından çıkarak ''Ne yapıyor bunlar kuzum?'' diye söylenerek baktı. Durumu anlayınca fena halde küplere binerek öfkeyle ''Aman Tanrım, benim terliğim bu!'' diye bağırdı. ''Ah sizi gidip hiç kuruları sizi!'' Bunun üzerine önüne gelene şamarlar indirdi. Nana'nın yanaklarına da iki tokat çarptı. Annesinin terliğini aşırmalarına ses çıkarmayan o Pulin serseminin kıçına da bir tekme yapıştırdı. İşte tam o sırada da Gervais çeşmeden kovasını dolduruyordu. Nana'nın burnu kanlar içinde hıçkırıklara boğularak hüngür hüngür ağladığını görünce kapıcı kadının topuzuna yapışıp saçını başını yolmak geldi içinden. Öküz döver gibi çocuk dövülür müydü hiç? Böyle davranmak için insanın acımasız, yüreksiz, aşağılık bir yaratık olması gerekirdi. Elbette ki Bayan Boş da altta kalmadı. Hemen yanıtını yapıştırdı. İnsanın böyle ahlaksız kızı oldu muydu, onu kilit altında tutar dedi. Ardından da Boş'un kendisi kapıcı odasının eşiğinde göründü. Karısına içeri girmesini, aşağılık insanlarla bu kadar fazla tartışmamasını bağırarak söyledi. İşte bunun üzerine iki aile iyice bozuştu. Aslında Boşlarla Kapyoların arası bir aydan beri hiç iyi değildi. İlişkileri şeker renkti. Yaratılıştan eli çok açık olan Gervais, her dakika Boşlara şişelerle şarap, taslar dolusu et suyu, portakallar, çörekler verirdi. Kapıcı kadının salata için canını bile vereceğini bildiğinden, Gervais bir akşam kapıcı odasına bir salata tabağının dibini dolduracak kadar karışık roka ve pancar salatası göndermişti. Ne var ki ertesi gün Bayan Boş'un, Tanrı'ya şükürler olsun, öyle başkalarının içine dalıp çıktığı artıklarla karnını doyuracak duruma düşmediklerini söyleyerek, suratını ekşite ekşite, iğrenmiş tavırlarla roka salatasını herkesin gözleri önünde nasıl çöpe attığını Matmazel Remanjou'dan işitince, genç kadın kağıt gibi bembeyaz kesilmişti ve o andan sonra Gervais ikramı tamamen kesti. Artık ne şişeler dolusu şarap, ne fincan fincan et suyu, ne portakal, ne çörek, hiçbir şey vermez olmuştu. Boşların suratını bir görmeliydiniz. İki karış asıktı. Sanki kapıyorlar, haklarını yiyorlarmış gibi geliyordu onlara. Gervais yaptığı yanlışı anlamıştı. Eğer onları böyle tıka basa doyurma aptallığında bulunmasaydı, berikiler kötü alışkanlıkları huy edinmeyeceklerdi. Her zamanki sevimli hallerini koruyacaklar, terbiyelerini bozmayacaklardı. Şimdi artık kapıcı kadın onun hakkında ağza alınmayacak şeyler söylüyordu. Ekim kiraları ödenirken mal sahibi Bay Marescot'a çamaşırcı kadın için söylemediğini bırakmadı. Neymiş? Gervais bütün kazandığı parayı har vurup harman savuruyormuş. Kör gırtlağına harcıyormuş da o nedenle kirasını bir gün geciktirmiş. Hatta öyle ki zaten pek terbiyeli bir adam olmayan Bay Marescot da başından şapkasını bile çıkarmadan dükkana dalıp parasını istedi. Ne var ki parayı hemen çıkarıp eline vermişlerdi. Boşlar şimdi de pek doğal olarak Lorileux'lere yanaşmışlar, barışmanın doğurduğu sevgi gösterileri arasında kapıcı odasında onlarla birlikte yiyip eğleniyorlardı. Dağları bile birbiriyle dövüştürecek yetenekte olan şu topal karı olmasa, dünyada aralarından su sızmaz, hiç bozuşmadan gül gibi geçinip giderlerdi. Ah ah, Boşlar Gervais'in ne mal olduğunu biliyorlardı şimdi. Lorileux'ların neler çektiğini, nasıl acı duyduklarını çok iyi anlıyorlardı. Gervais oradan geçerken de hepsi kapının eşiğinde onunla alay eden tavırlar takınıyordu. Bununla birlikte Gervais bir gün Lorileux'ların evine çıktı. O sıralarda 67 yaşında bulunan Kapyoana konusunda konuşacaktı. Kadıncağız artık gözlerini büsbütün yitirmişti. Bacakları da hiç tutmuyordu. Temizliğe gittiği son kapıyı da bırakmak zorunda kalmıştı. Eğer hiç kimse yardım etmezse zavallı kadın göz göre göre açlıktan ölecekti. Gervais, üç çocuğu olan bu yaştaki bir kadının, Tanrı tarafından da insanlar tarafından da böyle yüzüstü, kendi haline bırakılmasını utanç verici buluyordu. Kapyo, Lorileux'lerle konuşmak istemediği için, Gervais'e eğer isterse, kendi pekala yukarı çıkıp bu konuyu konuşabileceğini söylediğinden, genç kadın bütün yüreğini dolduran müthiş bir öfkenin etkisiyle görümcesinin evine çıktı. Yukarıya gelince, kapıyı falan vurmadan bir fırtına gibi içeri daldı. Lorileux'ların kendisini hiç de iç açıcı ve hoş olmayan bir biçimde karşıladıkları ilk akşamdan beri orada hiçbir şey değişmemişti. Gene aynı soluk yünlü parçası sanki bir yılan bağını sığdırmak için yapılmış, bu ince uzun oda ile atölyeyi birbirinden ayırıyordu.